Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bu programda Riyazu Salihine devam ediyoruz. Bugün inşallah yeni bir bölüme başlayacağız. Yöneticilere itaat etmek bölümü. Bir önceki bölüm adil yönetici, adil idareci, el-imamül adil bölümüydü. Şimdi de yöneticilere, idarecilere itaat bölümüne geldik. Günah olmayan hususlarda devlet başkanlarına itaatin şart, günah olan yerlerde ise haram olduğu alt başlığını koymuş İmam Nevevi Hazretleri. Asıl itaat Allah'adır. Allah'a isyan olan yerde kimseye itaat olmaz. Allah'a isyan olmayan hususlarda da insanlara itaat etmekte bir mahzur yoktur. Ayet-i kerime Estaizu billah Ya eyyühellede amenü ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minküm. Nisa suresi 59. ayet-i kerime. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan idarecilere, ulil emre itaat edin. Bu kısım ayet-i kerimenin bir kısmı oluyor. Ayet-i kerimenin tamamı ise şöyledir meali. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, çözümü için Allah'a ve peygamberine başvurun. İhtilaf ettiğiniz bir konu olursa, Allah ve Resulüne müracaat etmeniz gerekir. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, müminseniz, böyle davranmanız gerekir. Bu hem daha hayırlı hem de netice bakımından daha uygundur. Allah'a ve Resulüne itaat etmek Müslüman olmanın gereğidir. Onlara itaat etmeyen kimse Müslüman sayılmaz. Devlet başkanları, diğer bir ifadeyle halifeler ise Resulullah'ın temsilcisi sayılırlar. Resul-i Ekrem Efendimiz kendisinden sonra artık bir peygamber gelmeyeceğini, yönetimi halifelerin devam ettireceğini söylemiştir. Allah'a ve Resulüne kayıtsız şartsız itaat etmek zorunda olan Müslüman, devlet başkanına ancak iyi ve faydalı konularda itaat edecek, onun devlet başkanına ancak onun Allah'a isyan anlamı taşıyan hiçbir buyruğuna uymayacaktır. Yani Allah'a isyan ifade ediyorsa o zaman itaat etmemek gerekir. Allah'a isyan etmemek lazım. Ama Allah'a isyan olmazsa, mübah konularda olursa ona da itaat edilir. İlla bizim menfaatimiz olmazsa şart değildir. Öte yandan bir amir memuruna rüşvet alması, hırsızlık yapması konusunda ne kadar baskı yaparsa yapsın, memur Allah'a isyan anlamına gelen bu nevi emirlere uymayacaktır. Benim suçum yok, amir öyle istedi, vebali ona deyip kurtaramaz. Çünkü yapılan işin, işte alınan rüşvetin haram olduğu, Allah'a isyan olduğu, Cenab-ı Hakk'ın bunu yasakladığını herkes biliyor. Başkası baskı bile yapsa onu yapmamak gerektiğini söylüyor alimlerimiz. Ben yapmam, başkasına yapmam. Yani gerekirse oradan artık ayrılmak gerekebilir, istifa etmek gerekebilir. Zira dinin yasaklarını amirlerin emriyle çiğnemesi onu sorumluluktan asla kurtarmaz. Günahtan kurtulamaz. Aşağıdaki hadis-i şeriflerde günah işlemeyi emreden yöneticiye itaat edilmeyeceği açıkça ifade edilecektir. 664. hadis-i şerif An İbni Umar radıyallahu anhuma anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal alel mer'il müslimiz essem'u ve ta'atu fîmâ habbe ve kerihe illa en yu'mara bimâsiyetin feizâ ümra bimâsiyetin felâ sem'a ve lâ ta'ate müttefekun aleyh. Yani Buhari ve Müslim'in ortak rivayet ettikleri bir hadis-i şerif. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bir Müslümanın günah işlemesi emredilmediği sürece sevdiği veya sevmediği bütün konularda devleti yöneten kimseye itaat etmesi şarttır. Allah'ın emrine muhalif bir şey istenmediği müddetçe devlet başkanı, idareci bir emir verdiyse bunu ister sevelim ister sevmeyelim itaat etmek mecburdur, gerekir. Bir günah işlemesi emredildiği zaman ise ne dinler ne de itaat eder. İsyan, asi, günah Allah'a karşı gelme emrediliyorsa ona da dinlememesi, itaat etmemesi gerekir. Hadis-i şerifin açıklaması: bir devlet başkanı veya bir yönetici emirlerine itaat edildiği sürece başarılı olur. Aksi halde idareciliğinin hiçbir anlamı kalmaz. Başarılı olmak isteyen yönetici yönettiği kimselere doğruyu ve uygun olanı emretmelidir. Ancak o takdirde emrine uyulmasını beklemeye hakkı olur. Yöneticinin verdiği emirler yönetilen bazılarının işine gelmeyebilir. Çıkarcıların menfaatlerine ters düşebilir. Yani genel toplumun menfaatine olur bazı şey, bazı fertlere de zararı olabilir bazen. Bu emir veya kanunlar Allah'ın buyruklarına aykırı olmadığı sürece herkesin ona itaat etmesi gerekir. Devleti yönetmenin huzur ve emniyeti sağlamanın tek yolu budur. Bir yere yol yapmak gerekir. Bütün insanlar ondan istifade edecektir ama yol yaparken bazı insanların arsaları, tarlaları belki kamulaştıracaktır, istimlak edilecektir. Onun da bu hoşuna gitmiyor olabilir. Ama uzun zamanlar, belki asırlarca insanların kullanacağı bir yol için bu artık ona katlanmak gerekir. Devlet başkanına veya onun temsilcilerine itaatin bir istisnası vardır. Tabi böyle bir fedakarlığı yapan insanın da ecri büyük olur Cenab-ı Hak'ta. Yani kamunun, insanların faydası için kendi şahsi menfaatinden fedakarlık ederse bunun da mükafatı büyük olur. Onun için bir sadakaya cari olur. O tarafında düşünmek lazım. Devlet başkanına veya onun temsilcilerine itaatin bir istisnası vardır. O da verilen emirlerin veya çıkarılan kanunların Allah'ın emirlerine ters düşmesidir. Allah'ın emrine ters düşen, diğer bir ifadeyle söyleyecek olursak, din tarafından günah sayılan bir buyruğun hiçbir şekilde uygulanma şansı yoktur. Zira devleti yöneten kimselere itaat etmeyi kesin bir şekilde emreden din, onların buyrukları Allah'ın buyruklarına ters düştüğü zaman kendilerine itaat etmemeyi aynı kesinlikle emretmektedir. Yöneticilerin dine ters düşen buyruklarına kesinlikle uymamak gerektiğini pek güzel açıklayan bir hadise vardır. Bir defasında Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazırladığı bir müfrezenin başına Ensardan Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh'ı kumandan tayin etmiş, mücahitlere de kumandanlarına itaat etmelerini emretmiştir. Nasıl olduysa yolda giderken Abdullah bin Huzafe askerlerin bazı hareketlerine sinirlendi. Onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana itaat etmenizi emretmedi mi diye sordu. Onlar da evet emretti dediler. Bunun üzerine kumandan haydi bana odun toplayıp getirin dedi. Mücahitler odunları toplayıp getirince onları yakmalarını söyledi. Ateş yakılıp da alevler yükselince mücahitlere ateşe girmelerini emretti. Girin ateşe. Hepsi de sahabi olan mücahitlerin bir kısmı duraksadı. Bir kısmı ise kumandanın emri yerine getirmek üzere hazırlanmaya başladı. Yani gerçekten sahabenin azmi enteresan. Peygamber Efendimiz emretti madem ateşe gir diyor Musa kumandan. Girerim. Böyle bir kararlılık var. Böyle bir itaat var peygamberimize. Kumandanların bu akıl dışı emrine uymayanlar arkadaşlarını ne yapıyorsunuz siz? Biz cehennem ateşinden kaçarak Resulullah'a sığınmış kimseleriz. Şimdi ateşe nasıl atılırız diye uyardılar. Yani biz zaten ateşten kaçtık. Ateşten kurtulmak için Müslüman olduk. Yani bize ateşe girmeyi emreden bir insana uymamak gerekir. Onlar meseleyi tartışırken ateş söndü. Kumandanın da sinirleri yatıştı. Medine'ye döndükleri zaman hadiseyi Resul-i Ekrem Efendimiz'e anlattılar. O zaman Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdular: eğer mücahitler bu ateşe girselerdi, kıyamet gününe kadar bir daha oradan çıkamazlardı. Çünkü yöneticiye itaat ancak makul ve meşru olan emirler için söz konusudur. Yani idareciye itaat meşru hususlarda, şeriata uygun, şeriatın kabul ettiği hususlarda olur. İnneme ta'atu fil ma'ruf diye hadis-i şerifte var. itaat maruftadır. Yani aklın, dinin kabul ettiği makul şeylerde itaat gerekir. Bunun dışındakilerde değil. Asr-ı Saadet'te geçen bu dikkate şayan hadise, itaatin sınırları hakkında pek güzel fikir vermektedir. Yani Müslümanlar nakil ile aklı beraber kullanmalıdır. Rivayetlerle aklı beraber kullanmalıdır. Burada bir rivayet var, bir nakil var. Peygamber Efendimiz'in bir emri var. Komutana itaat edin diye. Şimdi bir kısım sahabiler Efendimiz'in emri var, ateşe girelim diye düşünüyor ama öbürküler aklı da kullanıyor. Tamam, Peygamberimizin emri var başımız üzerine ama makul konularda, bizi ateşten kurtaracak konularda ona itaati Efendimiz kastetmiştir. Bizi ateşe götürecek şeylerdeki emirlere itaati kastetmemiştir diye aklı da nakille birlikte kullanmaları çok yerinde olmuş. Kendilerini ve kardeşlerini kurtarmış. Bugün bizim için de geçerli bu. Yani Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerini, hadis-i şerifleri hep akılla, üzerine tefekkür ederek, düşünerek, o şekilde onları en doğru şekilde anlayarak yaşamak, uygulamak gerektiği buradan anlaşılıyor. Hadisten öğrendiklerimiz: bir, insanın şahsi çıkarlarına ters düşse bile devlet büyüklerinin dine aykırı olmayan emirlerine itaat etmeleri gerekir. İki, Allah'a ve onun buyruklarına karşı gelmek söz konusu olduğu zaman hiçbir kula itaat edilmez. 665. hadis-i şerif: ve anhu gal, künne izâ bâya'nâ Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem ale's-sem'i ve't-ta'ati yegûl lenâ fî mestetâ'tum. Muttefakun aleyh. Yine İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sözünü dinleyip itaat etmek üzere biat ettiğimiz zaman bize gücünüz yettiği kadar buyururdu. Yani mutlak %100 ne dersem olacak, aynen yapacaksınız diye bir zora sokmuyor. Efendimiz'de bir merhamet, şefkat var. İyi niyetle gücünüz nispetinde, gücünüz yettiği kadar. İnsan hasta olur, zayıf olur, küçük olur. Verilen emri güç nispetinde yapabilir. Onu yeterli görüyor Efendimiz. Açıklamalar: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı kabul eden kimselerden Allah'ın buyruklarına uyacaklarına dair söz alırdı. Yani biat alırdı. Ellerini tutar. Erkeklerin kadınlara elini tutmadan sözlü olarak biat alırdı. Söz alırdı. Daha önce biat etmiş kimselerden gerek gördüğü zaman tekrar söz aldığı olurdu. Biat konusu çeşitli hadis-i şeriflerde geçiyor. Bu Riyaz-ı Salih'in farklı yerlerinde inceleniyor. Peygamber Efendimiz sahabilerini ve dolayısıyla ümmetini çok sevdiği için onlardan bir konuda söz alırken bunu gücüm yettiği kadar yapacağım demelerini isterdi. Gücüm yettiğince, imkanlarım nispetinde. Ama bu tabii ki insanı tembelliğe, kusura, taksire sevk etmemeli. Böylece insanın yapamayacağı bir işe söz vermemesi gerektiğini öğretirdi Efendimiz. Nasıl olsa gücüm yettiğince dedim, işte gücüm bu kadar yetiyor derim gibi bir hile yoluna da girmemek gerekir. Samimi olmak lazım. Zira dürüst ve dindar bir kimse verdiği sözü ne kadar zor da olsa yapmalıdır. Söz verdikten sonra bunu yapmak pek zormuş diye caymak doğru olmaz. Bu sebeple insan kararını vermeden önce iyi düşünmelidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin telkin buyurduğu gibi gücüm yettiği kadar yapacağım diye söz vermek en uygunudur. Zira verilen söz haklı bir gerekçeyle yapılamadığı takdirde kimse bunun için yapmadın diye zorlayamaz. Nitekim Halife Abdülmelik bin Mervan'a Suriye ve Mısır halkı biat edince hadisimizin ravisi Abdullah bin Ömer Hazretleri de biat etmek durumunda kaldı. Ve halifeye yazdığı mektupta Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti üzerine Allah'ın kulu Emirül Müminin Abdülmelik'e gücüm yettiği kadar itaat etmeye söz veriyorum. Oğullarım da bu şekilde biat ettiklerini arz ederler dedi. Sanki burada biraz mecburiyet var, zorla bir itaat gibi. Sebebi ne? Sebebi çünkü Mervan'ın da işte oğlunun da zulümlerinin olması, yanlış hareketlerinin olması, bunlara severek itaat etmiyorlar ama mecburen artık fitne çıkmasın, karışıklık olmasın diye çok da idarelerinden memnun değiller. Ama bu insanlar da biz Müslümanız diyorlar, Müslümanlar fetihler yapıyorlar falan ama bu arada da haksızlıkları, zulümleri, işte akrabalarını kayırmalar gibi hareketleri, yanlış hareketler de var. İnsan ibadetlerini bile gücü yettiği kadar yapmakla mükelleftir. Bu konu üzerinde de titizlikle duran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetleri gücünüz yettiği kadar yapınız buyururdu. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Teala kimseyi gücünün üzerinde bir şeyle sorumlu tutmaz buyuruyor Cenab-ı Hak defalarca Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla ibadet, itaat her konuda zorlama yok insanları. Yapabildiği kadar namaz farzdır. Kılacak ama ayakta kılamıyorsa oturur. Oturduğu yerden kılar. Onu kılamıyorsa yattığı yerden kılar. İmale kılar. Böyle kolaylıklar sağlar Cenab-ı Hak. Çünkü ihtiyacı yoktur. Benim ihtiyacım var, mutlaka istediğimi yapmanız gerekir diye bir şey yok. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sadece kullarının iradelerini ona itaate yönlendirip yönlendirmediğine bakıyor. İtaati istiyor mu, istemiyor mu, irade ediyor mu, etmiyor mu? Bu önemli. Hadisten öğrendiklerimiz, bir, Peygamber Efendimiz ümmetine karşı pek şefkatliydi. İki, bu sebeple biat alırken onların gücüm yettiği kadar itaat edeceğim demelerini isterdi. Üç, devlet reisi güç yetmeyeceği bir şey emretmedikçe birlik ve beraberliğin sağlanması için ona itaat etmek gereklidir. Bu birlik ve beraberlik konusu çok önemli gerçekten. Bir ülkenin kalkınması, düşmanlarına karşı güçlü olması, çeşitli yerlerdeki zulüm gören kardeşlerine yardım edebilmesi, zulmü engelleyebilmesi, adalet sağlayabilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekir. Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde olmalı. Ufak tefek kendi anlaşmazlıklarını, uyuşmazlıklarını derhal bertaraf etmeli. Bunları büyüterek ayrımcılık yapmamalı, ayrılığa düşmemeli. Güçlü olmalı ki devleti güçlü olsun. Devleti güçlü olunca da zulüm gören kardeşlerine yardım edebilsin. Şu anda biz güçlü bir devlet olsaydık, ayrılıklar içerisinde yıllardır birbirimizle boğuşmadan güçlenseydik, çalışsaydık, düşmanlarımızın elinde oyuncak olmazdık. Şu anda da zulüm gören Gazze'deki kardeşlerimize, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, diğer dünyanın değişik yerlerindeki kardeşlerimize yardım edebilirdik. Ama şimdi gücümüz yetmediği için bir şey yapamıyoruz. Gözümüzün önünde çok büyük zulümler yapılıyor. 666. hadis-i şerif. Yine İbn Ömer radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim demişti. Kim bağlılık sözü verdiği devlet başkanına, yani biat ettiği devlet başkanına karşı sebepsiz yere itaatsizlik ederse, kıyamet gününde Allah Teala'nın huzuruna tutunacağı hiçbir delili bulunmaksızın çıkar. Gerçekten bu lüzumsuz yere olan isyanların, karışıklıkların nice insanın canına mal olduğu, nice insanların zulüm görmesine sebep olduğu görülüyor. Devlet zayıf olduğu, güçlenemediği müddetçe zulüm gören her insan, o devletin yardım etmek isteyip de edemediği her insan, o ayrılığı çıkaran insanların boynuna vebal olarak yükleniyor. Devlet başkanına bağlılık sözü vermeden ölen kimse cahiliye devrinde ölmüş gibi olur. Ben devlete bağlı değilim, kimseye söz vermem, dünya vatandaşıyım, başıma buyruk yaşarım gibi yok. Böyle bir dünya yok. Fıtrata da aykırı. Müslümanlar birlik, beraberlik içerisinde olacak, bir devlete bağlı olacak, devletine ve güçlü olacak. Yine Müslim'in bir başka rivayeti şöyledir. Cemaatten ayrılarak ölen kimse, yani İslam toplumundan, devletten ayrılarak ölen kimse cahiliye devrinde ölmüş gibi olur. Bir devlet var, Müslümanların ona destek olup güçlenmeleri, birlik beraberlik içerisinde olmaları gerekirken bundan ayrılan, bu devlete destek vermeyen, ayrımcılık yapan insanlar cahiliye devrinde ölmüş gibi olur. Yani İslam'a girmemiş, dinsiz olarak ölmüş gibi olurlar. Müslim İmare 53. Hadis kitaplarında İmare diye bir bölüm var, kitap. Yani idarecilik, yönetim. Yönetim kitabı. Akaid kitaplarında imamet diye bölüm var. Bu din ve devletin ikiz kardeş olduğunun bir göstergesi. Açıklamalar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma bu hadisi o devrin önemli siyasi hadiselerinden biri üzerine rivayet etmiştir. Hadisi kendisine rivayet ettiği zat Kureyş kabilesine mensup kahraman sahabi Abdullah bin Mutî'dir. Abdullah bin Mutî haksızlıklara dayanamayan bir mizaca sahipti. Bir zamanlar Halife Muaviye'nin Ziyad bin Ebihi Medine'ye vali tayin etmesine de şiddetle karşı çıkmıştı. Ziyad da zalim bir insan. Medine'ye vali olmuş. Peygamberimizin şehrine bir vali olmuş. Babası da belli değil. Emeviler onun bu tavrını bildikleri için Yezid'e biat alınırken halkı kışkırtabilir diye onu hapse atmışlardı. Yani Abdullah'a. Başta Abdullah bin Ömer olmak üzere bazı kimseler buna şiddetle itiraz ettiler ve onu hapisten çıkarttılar. Abdullah bin Mutî radıyallahu anh. Yezid halife seçilince Abdullah bin Mutî buna bir tepki olarak Medine'yi terk etmek istedi. Fakat Abdullah bin Ömer onun yanına giderek yukarıdaki hadisi okudu ve Medine'den ayrılmasına engel oldu. Yani bir devlet başkanına bağlı olmak gerektiğini, zalim de olsa, haksızlık da yapsa ama Müslüman ayrımcılık yapmamak gerektiğini söyledi. Şimdi gerçekten Yezid'in, işte Emevi halifelerinden bazılarının böyle zulümleri var, haksızlığı var ama öbür taraftan baktığında da İslami fetihlerin pek çoğu o zaman yapılmış. Yani İslam devleti, İslam uzak diyarlara, ta işte Diyarbakır'dır, Türkiye'dir, Anadolu'dur, Orta Asya'dır, oralara Emeviler zamanında gitmiş. İlimler, İslam ilimler o zaman gelişmiş, her birisi o zaman teşekkür etmiş, nice kitaplar yazılmış. İdareciler zalim, pek çok insanın da haksızlık yapmışlar ama bu tür daha sonraki asırları, nesilleri ilgilendiren gelişmeler de olmuş. Bu durumda işte karşı çıkılsaydı, devlete iş yaptırılmasaydı, devlet bölünseydi, ayrımcılık çıkarılsaydı bu kadar yer fethi edilemez, İslam oralara götürülemez, İslam ilimler de gelişemezdi. Demek ki bir hikmeti var Efendimizin bu hadislerinin böyle buyurmasının. Yezid'in içki içtiği ve namaz kılmayı terk ettiği gerekçesiyle 63 yılında Hicaz'da ona karşı isyan başlayınca Abdullah bin Mutî muhacirlerin kumandanlığını üstlenmiş. Daha sonraki yıllarda Mekke'de İbn-i Zübeyir'in saflarında yine Emevi idaresine karşı çarpışmıştır. Namazı terk ettiği için Yezid. Hadisimiz fitne ve kargaşaya sebep olmamak için devlet başkanına biat etmenin lüzumunu açıklamakta ve yapılan biatı bozacak meşru bir sebep bulunmadıkça devlet başkanına verilen bağlılık sözünde durmak gerektiğini ortaya koymaktadır. Sebepsiz yere devlet başkanına itaatsizlik etmenin kıyamet günü Allah Teala'nın huzurunda insanı haksız bir duruma düşüreceğini belirtmektedir. Tabii ne olmuş? Yezid gitmiş. Yerine daha iyi insanlar gelmiş. Arkadan Ömer bin Abdülaziz gelmiş. Demek ki insanların sabredip kendilerini iyileştirmeleri, eğitime önem vermeleri, tebliğe önem vermeleri daha önemli. Burada bu sahabiler Yezid'e karşı çıkmışlar. Pek çok insanın belki şehit olmasına, ölmesine sebep olmuşlar. Ama bir neticede alınamamış. Cahiliye devrinde herkes kendi başına buyruktu. Bağlandıkları bir devlet başkanı yoktu. O devir kargaşanın ve Allah'a inanmamanın bir simgesi olduğu için devlet başkanına biat etmeden ölen şahıs cahiliye döneminde ölen bir kimseye benzetilmiş ve böyle birinin başsız, düzensiz bir toplumda yaşayıp öleceği, Müslümanca bir hayat süremeyeceği anlatılmak istenmiştir. Bu ifadeden düzensiz bir toplumda ölen kimselerin dinsiz ve imansız gideceği manası çıkarılamaz. Hadisten öğrendiklerimiz, bir, meşru bir devlet başkanına itaat etmek gerekir. 2. Müslümanların birliğinin sağlanması devlet başkanına yapılacak biata bağlıdır. 3. Devlet başkanı Allah'a karşı gelmedikçe ve halkını buna zorlamadıkça ona itaat etmek şarttır. Cenab-ı Hak bizlere de güzel bir devlet versin. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kendimizi düzeltelim, çevremizi, ailemizi, komşularımızı eğitime ve tebliğe ağırlık verelim. Biz kendimizi düzelttikçe de Cenab-ı Hak da başımıza bize layık olan idareciler verecektir. Daha layık kimseler getirecektir. Çünkü devletsiz, başsız din yaşanmaz, olmaz. Onun için Müslümanların bu konuda şuurlu olmaları gerekiyor. Şuurlanmaları gerekiyor. Yani din, devlet konularında Müslümanların şuurlu olmalı, akıllı uslu olmaları, akıllıca davranmaları gerekiyor. Cenab-ı Hak bunu bizlere lütfetsin kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.